Rabbin sözüne bakacağız. Bugün eğer bültenimiz elinize ulaştıysa, bültenimizin o son sayfasına baktığınızda bugün bakacağımız ayetleri göreceksiniz. Yaratılış 38'e bakıyoruz birlikte. Kutsal kitapta özellikle yaratılış bölümünde öyle ayetler var ki, ilk baktığınızda gerçekten kutsal ruh bu ayetleri burada tutmak istedi mi diye sorgularsınız. Bunlardan bir tanesi 34. bölümdü. 34. bölüme baktığımızda okurken bile biraz olsun utanarak okuyorsun. Bugün bakacağımız ayetler çok da farklı değil. Bu bakacağımız sözler biraz sarsıyor bizi. Ben şimdi okuyacağım ama okumadan önce sizlere birkaç hatırlatmam var. Bir arka planda neler oldu onlara bakacağız birlikte. Nasıl oldu da biz bu duruma geldik? Bu vahim duruma geldik. Öncesinde ne oldu, sonrasında ne olacak bu ayetlerin? Dietrich Bonhoeffer, ünlü Alman teolog, Nazilere karşı durmuş bir teolog şöyle diyor. Kutsal kitap, dindar insanların Tanrı hakkında nasıl konuşmaları gerektiğini değil, günahkar insanların önünde Tanrı'nın nasıl konuştuğunu anlatır. Kutsal kitabın amacı, bizim Tanrı hakkındaki düşüncelerimiz değil, kutsal kitabın amacı Tanrı bana, günahımın, utancımın ortasında bana ne diyor? Her şeyi bilen Rab, etrafımdaki insanlardan birçok şeyi saklayabilirim. Fakat her şeyi bilen Rab benim hakkımda ne düşünüyor? Bunu anlamamızı sağlıyor ve şöyle devam ettiriyor ve Tanrı günahkar bir insana konuştuğunda hepimizle, onunla günahı ve kendisinin sunduğu lütfu hakkında konuşur diye de ekliyor Dietrich Bonhoeffer. Kısa bir özet. Üçüncü bölümde düşüşle birlikte bir vaat vardı. Kötü olanın başı ezilecekti. Onun için bir vaat, bir oğul gelecekti. Kadının soyundan, Havva'nın soyundan. Bu nedenle devamlı bir oğul arayışındayız. Acaba kim? İbrahim'e verildiğini görüyoruz bu vaadin. İbrahim'in bir oğlu oluyor. Çok geç yaşta. İkinci oğlu da var. Kendi aklına bel bağlayınca insanların ortaya çıkardığı problemleri çok güzel anlatıyor. İshak doğuyor. İshak'ın iki oğlu oluyor. Yakup ve Esav. Yine kendi akıllarına bel bağlayan Yakup, o büyük oğlu seviyor. Annesi küçük oğlu seviyor. Ve ikisi de kendi akıllarına bel bağlıyor. Ve günahın doğurduğu aile karmaşıklığı ortaya çıkıyor. Ve küçük oğul babasını kandırıyor. Oğulluk hakkını alıyor. Kaçmak zorunda kalıyor. Neden? Büyük oğul diyor ki, babamın öldüğü gün ben öcümü alacağım. Bu kardeşten. Ben hakkımı bu kişiden alacağım. Elbette Yakup kaçmak zorunda. Annesi diyor kaç. Kardeşinin bu kızgınlığı dinsin, ondan sonra geri gelirsin. Bayağı uzun sürüyor. 20 yıldan fazla. Çıkıyor. oradayken, bir o memleketteyken Yakup evleniyor. Kandıran Yakup kandırılıyor. Nasıl kandırılıyor? Bir adamdan bir oğlu var, akrabası. Kızını istiyor, küçük kızını. Adam da kültürlerine göre büyük kızın evlenmesi gerekiyor. Kandırarak ona ilk başta büyük kızı veriyor, ondan sonra da küçük kızını da veriyor ona. Kandıran adam, karanlıkta kandıran adam, karanlıkta kandırılıyor. Yani böyle bir arka planımız var. Şimdi geldik Yakup. Ama devam ediyor. Tanrı'nın kendi planına kendisi sadık kalıyor. Hak ettikleri için değil. Bunu her hafta açıklıyorum. Çünkü yüreğimize işlemesi gerekiyor. Hala Rabbin sözüne baktığımızda, kendi hayatımıza baktığımızda birkaç gün böyle aslında o kadar da kötü değil ya, güzel götürüyorum. Düşmanımı affet, seviyorum. Bana yanlış yapılan da hemen tepki vermiyorum. Ben çözdüm bu işi dediğimiz anda Rabbin sözü yine açıklıyor bize. O kadar da iyi gitmiyormuş. Ne görüyoruz? Yakup'un 12 tane oğlu oluyor. Lea ve Rahel ve onların cariyelerinden 12 oğul. Ailedeki karmaşıklığı şöyle açıklayayım. 30 kaçıncı bölüm? Hemen onu açıklayıp devam edeceğiz yolumuza. 29. bölüm. Yakup Lea ve Rahel ile evleniyor. Rahel'in 4 oğlu oluyor üst üste. Onlara verdikleri isimden anlayabiliyorsunuz problemin ne kadar derin olduğunu. Rab, Lea'nın sevilmediğini görünce çocuk sahibi olmasını sağladı. Oysa Rahel kısırdı. Lea hamile kalıp bir erkek çocuk doğurdu. Adını Ruben koydu. Çünkü Rab umutsuzluğumu gördü dedi, kuşkusuz artık kocam beni sever. Çocuğu oluyor, çocuğuna bakış açısı artık kocam. Lea, ablam, kardeşimi sevdiği gibi belki artık beni de sever. Sonra bir tekrar hamile kalıyor. Yine hamile kaldı ve bir erkek çocuk daha doğurdu. Rab sevilmediğimi duydu. Duyduğu için bana bu çocuğu verdi diyerek adını Şimon koydu. Üçüncü kez hamile kalıp bir daha erkek çocuk doğurdu. Artık kocam bana bağlanacak dedi. Çünkü ona üç erkek çocuk doğurdum. Onun için çocuğa Levi adı verildi. Üç çocuk, üç oğlan çocuk artık dedi şimdi kocam beni sever hak ettiğim gibi. Ama sevmiyor. Dördüncü kez hamile kaldı ve bir erkek çocuk daha doğurdu. Bu sefer Lea bir şey öğrendi. Ve burada görüyoruz ki şöyle diyor. Bu kez Rabb'e övgüler sunacağım dedi. Onun için çocuğa Yahuda adını verdi. Bir süre doğum yapmadı. Dördüncü çocukta artık kocadan bahsedilmiyor. Artık kocam beni sevsin. Kocam şöyle yapsın yok. Bu çocuk Rabbin verdi. Artık onu yücelteceğim. Ona adanmış bir çocuk. Bildiğiniz gibi kutsal kitapta okuyorsanız ya da duyduysanız ya da kültürümüzle biraz ilişkiniz varsa, eğer bir plan varsa, ailenin bir isteği varsa en büyük oğuldan başlayacaksın. O ailenin isteklerini yerine getirecek, ailenin bir firması varsa o büyük oğul üstlenecek. Ailenin yapamadığı ama yapmak istediği bir şey varsa oğlumuz yapar, o ilk doğanımız yapar. Bu nedenle kutsal kitaba bakarken o ilk oğul ne yapmış? Teker teker bakarak ilerleyelim. Ruben. Ruben ne yapmış? Ruben'i Yaratılış 35'te görüyoruz. Yaratılış 35'te babası Yakup'un eşlerinden biriyle ilişkiye giriyor. Bu Rabbin sözünde. Biraz düşündürüyor. Bu her şeyi ya belki Ruben'dir. Tanrı'nın planını hayata geçirecek çocuk. Ruben'in yaptığı bu iğrençlik Rabbin sözünün bir parçası. Ve bunu nereden görüyoruz? Yaratılış 49'da ölmek üzereyken Yakup çocuklarını bereketliyor. Ruben hariç. Ruben'e dönüp şöyle diyor. Ruben, sen benim ilk oğlum, gücümsün, kudretimin ilk ürünüsün, saygı ve güç bakımından en üstünsün ama su gibi oynaksın. Üstün olmayacaksın artık çünkü babanın yatağına girip onu kirlettin, döşeğimi rezil ettin. İlk oğul böyle yaptı. Ama orada değil, 12 oğul var. Ya sıradakiler? Her zaman Şimon ve Levi'yi birlikte anıyoruz. Ne yaparlarsa birlikteler, burada da birlikteler. Şimon ve Levi ne yaptı? 34. bölümde kardeşleri Dina tecavüz edildikten sonra koskoca bir köyü suçlu suçsuz demeden hepsini yok etti. Onları kandırdı ve bütün erkek çocukları erkekleri öldürdü köyde yaşayan. Onlara Yakup'un sözü ne? Şimon'la Levi kardeştir. Kılıçları şiddet kusar. Gizli tasarlarına ortak olmam. Çünkü gizli yaptılar. Babalarına söylemediler bunu yaparken. Toplantılarına katılmam. Çünkü öfkelenince adam öldürdüler. Canları istedikçe sırları sakatladılar. Lanet olsun öfkelerine. Çünkü şiddetlidir. Lanet olsun gazaplarına. Çünkü zalimcedir. Onları Yakup'ta bölecek ve İsrail'de dağıtacağım. Yaratılış 3'te bir vaat var. Birinci oğul, ikinci oğul, üçüncü oğul. Hepsine baktığımızda gördüğümüz tek şey hayal bile edemeyeceğimiz ve birçoğumuzun yapmayacağı günahlar yığını. Bu mu? Bunları mı kullanacak Tanrı? Fakat dördüncü oğul Yahuda var. Yahuda için çok farklı şeyler söylüyor. Yahuda, kardeşlerin seni övecek diyor Yakup, bereketlerken onu. Düşmanlarının ensesinde olacak elin. Kardeşlerinin önünde eğilecek. Yahuda bir aslan yavrusudur. Kim onu uyandırmaya cesaret edebilir? Sahibi gelene kadar krallık asası Yahuda'nın elinden çıkmayacak. Sahibi gelene kadar. Yönetim hep onun soyunda kalacak. Uluslar onun sözünü dinleyecek. İşte diyorsun dördüncü çocuk, Rabb'e adanmış çocuk. İşte umut bağlayacağımız kişi bu. Yahuda. 49. bölümü okursan. O zaman gelin biraz Yahuda'nın hayatına bakalım. Bugün okuyacağımız bölümler Yahuda'nın hayatından. Ve okurken de İbraniler 4:12'yi hatırlayalım. Şöyle diyor, Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir. İki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler. Yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar. Yani Rabbin sözüne bakarken dinleyeceğimiz eski bir tarihi bir kitap değil, yüreğimizi yargılayan, bizi tanıyan Tanrı'nın bize söylemek istediği sözlerdir. Gelin okuyalım. Yaratılış 38, başından sonuna kadar okuyacağım. Dayanın. Sonunda çok hızlı ilerleyeceğiz ama bu bölüm biraz anlamamız gerekiyor Rabbin sözünü. Anlamak için de okuyalım. O sıralarda Yahuda kardeşlerinden ayrılarak Adullamlı, Hira adında bir adamın yanına gitti. Bir önceki ayetlerde kardeşi Yusuf'u para karşılığı Mısır'a satan Yahuda bu arada. O zamanlarda ayrılıyor. Hira adında bir adamın yanına gitti. Orada Kenanlı bir kızla karşılaştı. Kızın babasının adı Şua'ydı. Yahuda kızla evlendi. Kadın hamile kaldı ve bir erkek çocuk doğurdu. Yahuda ona Er adını verdi. Kadın yine hamile kaldı. Bir erkek çocuk daha doğurdu. Adını Onan koydu. Yine bir erkek çocuk doğurdu. Adını Şela koydu. Şela doğduğu zaman Yahuda Kezif'deydi. Yahuda ilk oğlu Er için bir kadın aldı. Kadının adı Tamar'dı. Yahuda'nın ilk oğlu Er, Rabbin gözünde kötüydü. Bu yüzden Rab onu öldürdü. Yahuda Onan'a kardeşinin karısıyla evlen dedi. Kayınbiraderlik görevini yap. Kardeşinin soyunu sürdür. Ama Onan doğacak çocukların kendisine ait olmayacağını biliyordu. Bu yüzden ne zaman kardeşinin karısıyla yatsa, kardeşine soy yetiştirmemek için menisini yere boşaltıyordu. Bu yaptığı Rabbin gözünde kötüydü. Bu yüzden Rab onu da öldürdü. Bunun üzerine Yahuda gelini Tamar'a, babanın evine dön dedi. Oğlum Şela büyüyünceye kadar orada dul olarak yaşa. Yahuda Şela da kardeşleri gibi ölebilir diye düşünüyordu. Bunu söylemiyor ama düşünüyor. Ya benim diğer oğlum da ölürse, son kalan. Böylece Tamar babasının evine döndü. Uzun süre sonra Şua'nın kızı olan Yahuda'nın karısı öldü. Yahuda yası bittikten sonra arkadaşı Adullamlı Hira ile birlikte Timna'ya sürüsünü kırkanların yanına gitti. Tamar'a kayınbaban sürüsünü kırkmak için Timna'ya gidiyor diye haber verdiler. Tamar üzerindeki dul giysilerini çıkardı, peçesini örttü, sarınıp Timna yolu üzerindeki Enayim kapısında oturdu. Çünkü Şela büyüdüğü halde onunla evlenmesine izin verilmediğini görmüştü. Devamını okuyacağım ama ayetleri biraz açıklayalım. Bayağı bir ayetlere baktık. Burada okurken sanki tarihi bir data, bir bilgi ediniyormuşuz gibi bu oldu. Üç oğlu oldu, isimleri bunlardır. Sonra birincisi öldü, ikincisi öldü. Üçüncüsünün ölmesini istemiyor o baba. Diyor ki, kızı göndereyim, bir şekilde bir yolunu buluruz artık kurtulmanın bu kadından. Çünkü çocuklarım belki onun yüzünden ölüyor. Tanrı'nın sözünde gördüğümüz ama çok kötülük yapan insanlardı. Nasıl algılamalıyız bu durumu? C.S. Lewis'in bir sözü var, şöyle diyor. Hiç kimse birdenbire son derece kötü olmaz. Bunu elbette kendimiz de deneyimleyerek biliyoruz. Hiç kimse bir anda adam öldürmez. Aa, hiç beklemiyorduk, bir anda öldürdü. Hiç kimse bir anda çok büyük bir yalan söylemez. Adım adım gelişir. Yaratılış 3'te de gördük biz bunu. Havva ile Adem'de de gördük. Aynısını burada da görüyoruz. Kardeşleriyle birlikte Yahuda, zaten işlemiş günahını, kardeşini para karşılığı satan bir insandan bahsediyoruz. Ne yapıyor? Orada kalıyor mu? Hayır. Kardeşlerini bırakıyor, Kenanlıların bölgesine gidiyor. Kenanlılar farklı ilahlara tapan, farklı Tanrı'nın günah dediği şeyleri hayatlarında uygulayan bir grup. Onların arasına giriyor, onlardan kız alıyor, onlarla evleniyor ve orada yaşıyor. Böyle bir kişi ruhsal anlamda kendisini kendi ailesinden uzaklaştırıyor. Belki kardeşiyle o yaşadığı durumdan dolayıdır Yusuf. Çünkü bir önceki ayette diyor ki babalarına her baktığında Yusuf'u hatırlıyorlar. Yusuf için ne kadar acı çektiğini görüyorlar. Yusuf'u satmışlar. En çok sevdiği oğullarından biri. Her baktığımızda diyor babalarına kutsal kitap direkt akıllarına gelen babamız onu daha çok seviyordu. Uzaklaşıyor. Kendisini aileden ayırıyor. Günahıyla yüzleşmiyor. Daha fazla günah işliyor. Abi oğlun ne yaptığını tam olarak bilmiyoruz aslında. Nasıl günah işliyordu da Tanrı onu öldürdü. Bunu duyunca bile şey geliyor. Tanrı öldürür mü ya? Sanki bir kötü karaktermiş. Ama elçen işlerine baktığımızda 1. Korintiler'de görüyoruz. Tanrı'nın planına karşı çıkan biri varsa net bir şekilde Tanrı o güce sahip. Burada günahın ciddiyetini çok net bir şekilde görüyoruz. Tanrı'nın bir planı var. Neden ikinci oğul ölüyor? Birinci oğul öldükten sonra burada hem gelenek hem de kutsal kitapta yasalardan biriydi bu. Eğer abin ölürse ve sen evlenmemişsen o kişiyi alıyorsun eş olarak, onunla evleniyorsun. doğan çocuk abinin çocuğu sayılıyor ki o utanç kalksın. Bir nevi o kültürde ve yasa anlamında da o çocuğun orada çocuğunun olmaması büyük bir utanç. Bunu kaldırma görevi de bir sonraki kardeşe düşüyor. Ama neden kardeşi olmasını istemiyor? Yani o ortanca çocuk, sonradan evlenen ikinci oğul neden çocuk yapmak istemiyor? Abisinin çocuğunu büyütmek istemiyor gibi düşünebilir. Fakat neydi? İlk doğanın çok önemli bir rolü vardı. Çok hem babası vefat ettikten sonra onun malı mülkü daha fazlası ilk çocuğa verilecekti. Eğer çocuğu olursa miras kiminle paylaşılacak? O çocuklardan biriyle paylaşılacak. Kaç tane çocuk olursa. Babasının payı oraya gidecek. Çocuk olmazsa ne olacak? Pay kendisinin. Babasının yaptığını yapıyor. Mal, mülk, para için Rabbin sözünü dinlemiyor. Orada mal, mülk için kardeşini satıyor. Burada mal, mülk için Tanrı'nın sözüne uymuyor. Ve Tanrı'nın planına karşı çıkmış oluyor. Neden? Yahuda soyundan gelecek olan kralı engellemeye çalışmış oluyor. Bunu isteyerek yapmıyor. Yanlış anlamayın. Günah dediğimiz şey yani burada ben Tanrı'nın planına karşı çıkıyorum değil. Fakat yapıyor. İsteyerek olmasa bile sen ve ben de biliyoruz bunu. Bazen işlediğimiz günahlarda, insanları incittiğimizde isteyerek yapmadığımız birçok şey var. Ama sonunda o kişi incindi mi? O kişiye zarar verdin mi? Bir kişinin malına, mülküne göz dikmiş oldun mu? Evet, oldun. İstemeyerek yaptın belki ya da fark etmedin. İstemeyerek demeyelim de. Fark etmedin yaptığını. Fakat o oldu. Ve görüyoruz ki bir korku ve sorumsuzluk içinde büyüyorlar. Ve sonrasında gelini Tamar'a babanın evine dön diyor. Dediğimiz gibi korkusu var. Tanrı'nın bir vaadi var. Fakat korkuyor. Ya benim de son çocuğum oğlum ölürse? Oğluma olan bana da olacak. Benim de soyum devam etmeyecek. Başka oğlum yok. Yaşlanmaya başlamış. Tamar'dan ve Tamar'dan yapacaklarından korkuyor. Fakat bir söz verdi, bir vaatte bulundu. Dedi ki, benim oğlum büyüsün, gelip seni oğlumla evlendireceğim, ailen devam etsin. Bu Tamar için neden önemli? Tamar nasıl geçinecek yaşlandığında? Ona kim bakacak? Bunun sorumluluğu kardeşlerde ve babadaydı. Yahuda'daydı. Yahuda o sorumluluğu almıyor, babanın evine dön. Haber veririz. Çocuk büyüdüğünde. Tamar'a kim bakacak? Yine 34. bölümle de bir bağdaştığımız nokta var. Dina'ya ne oldu orada? Dina'yı bir daha anmıyoruz. Kadın orada unutuluyor. Burada da yine Tamar unutuluyor. Yahuda gözümün önünde olmasın yeter. Görmediğim sürece sorun yok. Ne hali varsa görsün. Bir nevi onu demiş oluyor. Fakat işler çok daha kötüye doğru ilerliyor. 14. ayet okumuştum. Son 15'ten devam ediyorum. Yahuda onu görünce... Orada Tamar kapının önünde üzerindeki dul giysilerini çıkardı, peçesini örttü, sarınıp Timna yolu üzerindeki Enayim kapısına oturdu. Çünkü Şela büyüdüğü halde onunla evlenmesine izin verilmediğini görmüştü. Yahuda onu görünce fahişe sandı. Çünkü yüzü örtülüydü. Yolun kenarında ona doğru seyirterek kendi gelini olduğunu bilmeden hadi gel seninle yatmak istiyorum dedi. Tamar seninle yatarsam bana ne vereceksin diye sordu. Yahuda sürümden sana bir oğlak göndereyim dedi. Tamar oğlağı gönderinceye kadar rehin olarak bana bir şey verebilir misin dedi. Yahuda ne vereyim diye sordu. Tamar mührünü, kaytanını ve elindeki değneği diye yanıtladı. Yahuda bunları verip onunla yattı. Tamar hamile kaldı. Gidip peçesini çıkardı. Yine dul giysilerini giydi. Bu arada Yahuda rehin bıraktığı eşyaları geri almak için Adullamlı arkadaşıyla kadına bir oğlak gönderdi. Ne var ki arkadaşı kadını bulamadı. O çevrede yaşayanlar Enayim'de yol kenarında bir fahişe vardı. Nerede o diye sordu. Burada öyle bir kadın yok diye karşılık verdiler. Bunun üzerine Yahuda'nın yanına dönerek kadını bulamadım dedi. O çevrede yaşayanlar da burada fahişe yok dediler. Yahuda varsın eşyalar onun olsun dedi. Kimseyi kendimize güldürmeyelim. Ben oğlağı gönderdim ama sen kadını bulamadın. Yaklaşık 3 ay sonra Yahuda'ya gelinin Tamar zina etmiş. Şu anda hamile diye haber verdiler. Yahuda onu dışarıya çıkarıp yakın dedi. Tamar dışarı çıkarılınca kayınbabasına ben bu eşyaların sahibinden hamile kaldım diye haber gönderdi. Lütfen şunlara bak. Bu mühür, kaytan, değnek kime ait? Yahuda eşyaları tanıdı. O benden daha doğru bir kişi dedi. Çünkü onu oğlum Şela'ya almadım. Bir daha onunla yatmadı. Doğum vakti gelince Tamar'ın rahminde ikiz olduğu anlaşıldı. Doğum yaparken ikizlerden biri elini dışarı çıkardı. Ebe çocuğun elini yakalayıp bileğine kırmızı bir iplik bağladı. Bu önceden doğdu dedi. Ne var ki çocuk elini geri çekti. O sırada da kardeşi doğdu. Ebe kendine böyle mi gedik açtın dedi. Bu yüzden çocuğa Peres adı kondu. Sonra bileğine kırmızı iplik bağlı kardeşi doğdu. Ona da Zera adı verildi. Nasıl? Rabbin sözünde geçen kutsal ruhun bizlere aktarmak istediği ve aktardığı Rabbin sözleri. Burada hemen bizim kültürümüzde vardır ya, böyle hacı hocalarda da vardır bu. Hiçbir günahlarından bahsetmez. Mükemmel insanlardır. Olmadığından değil, yakalanmadıkları sürece saklamak isterler. Fakat Tanrı'nın böyle bir çabası yok. Çünkü Tanrı'nın kutsal kitabın bizim anlamamızı istediği çok daha derin bir ders var. Senin ve benim bu ayetlere baktığımızda günahımızın çokluğu ve günahın getirdiği utanç. Sen ve ben bugün dinlerken bile utandık. Bu sözleri duyunca bile utandık. Belki Yahuda'yı yargıladık. Yahuda. Çünkü onun günahı net herkesin önünde. Şöyle de ekleyeyim. Eğer benim günahım burada ekrana koyulsa, bilmiyorum kaçınız benimle konuşur. Ya da bazılarınızın, çoğunuzun günahı aynı şekilde lanse edilse, yargılamak çok da kolay olur. Ama yargılamadan önce, Yakup'un yaptığı berbat, kötü bir şey. Fakat kutsal kitabın derin bir amacı var bunda. Tanımamızı istiyor. Ya, Davut dua ederken diyor ki Tanrı'ya, tanı beni ey Rab. Var mı eksik bir yanım? Gör beni. Bu ayetlere bakınca sen ve benim yapmamız gereken de aslında bu. Tanı beni ey Rab. Mükemmeliz. Belki fırsatımız olmadı hiçbir zaman böyle bir günah işlemeye. Belki fırsatımız oldu, hayır dedik. Belki demedik. Bilemiyorum. Rab biliyor. Fakat burada anlatılmak istenen bu ikiyüzlülüğün dışa vuruşu, Yahuda'nın net bir şekilde o kadının günahlarının günahı olduğunu düşünüp onu taşlamaya, onu öldürmeye kalkması. Ama içinden biliyor, ben de zina ettim. Bilse kendisi içinde diyecek miydi bunu? Demeyecekti. Sonuçta Tamar öldürüldü mü? Taşlandı mı? Hayır. Fakat Yahuda orada kendisi de günahının farkında. Utanç yüklü bir mirasımız var. İsa Mesih'in Matta 1'e geldiğimizde, özellikle biz bunu Noel zamanında okuruz, değil mi? Matta 1'e geldiğimizde İsa Mesih'in bu soy ağacı ne kadar da güzel. Krallar var, peygamberler var, güçlü insanlar var. İbrahim İshak'ın babasıydı, İshak Yakup'un babasıydı, Yakup Yahuda ve kardeşlerinin babasıydı, Yahuda Tamar'dan doğan Peres'le Zerah'ın babasıydı. İsa Mesih'in soy ağacında Tamar'dan doğan en küçük oğul var. Birinci değil, ikinci değil, üçüncü değil, dördüncü değil, beşinci. Peres. İsa Mesih'in soy ağacında. Günahsız. Neden? Biz olsak belki çıkarırdık bu ayetleri orada. Hemen bir isim değişikliği. Üçüncü oğlu koy. Zaten tanınmıyor, bilinmiyor. O belki temizdir diyerek üstünü örteriz günahımızın. Neden? Kardeşler, bu ayetlere baktığımızda bizim buradan çıkarken Rabbin evinde tapındık, Rabbin sözlerini dinledik, kutsallığını andık. Vermemiz gereken birkaç tane cevap var, birkaç tane kendimize nasihatimiz var. İsa'nın soy ağacı kusursuz insanların bir geçit töreni değil. Sıralarken İbrahim'e baktığımızda İbrahim'in günahlarına baktık. Kardeşinin eşi o kadar güzel ki diyor ki eşin olduğunu söyleme, beni öldürürler. Böyle bir İbrahim. İshak desen yine aynı şeyi yapıyor. Yakup desen görüyoruz. Yahuda desen ortada. Ve diğerlerinin hepsine bakacağız. O soy ağacındaki kişilerin. Neden? Neden böyle kutsal, tertemiz insanları, en azından günahını bilmediğimiz insanları koysaydın? Az konuşulmuş kişileri koysaydın oraya. Ama yok. Burada bir amaç var. Müjde. İsa Mesih'in müjdesi. Bizim gibi günahkar Yahuda gibi günahkar insanlar için bir müjde. Eğer kendinizi iyi görüyorsanız, ya ben Yahuda gibi kötü değilim. Hemen kendi günahınızı örtbas etmek için Yahuda'ya dönüyoruz. Ben şu komşum kadar kötü değilim. Ben sınıfımdaki şu arkadaş kadar kötü değilim. Ben şu komşum kadar kötü değilim diyerek kendi günahımızla yüzleşmek yerine aynı Yahuda'nın yaptığı gibi öldürün bu kadını. Yakın. Günah işledi. Ama kendi günahı aynı günah. Kadının işlediği aynı günah kendi işlemiş. Bu cüretle yaklaşıyor. Sen de ben de günah işlediğimiz için günahın bedeli var. Günah Aden bahçesinde ne getirdi? Utanç. Sen ve ben utandığımız için günahlarımızı örtbas etmek istiyoruz. Paylaşmaya çekiniyoruz. Aman duymasınlar. Bana saygı duymazlar. Aman duymasınlar, beni sevmezler. Aman bilmesinler. Fakat kutsal kitaba baktığımızda biliyorum. Senin bana günahını itiraf etmene gerek yok. Tanrı'nın sözü diyor. Hatta diyor ki Tanrı'nın sözü, günahım yok diyen yalan söylemiştir ve o da günahtır. Günahını arttırmış olursun günahını itiraf etmeyerek. İsa bizim gibi insanların soy ağacına girmeye hazırlanıyor. İsa'nın soy ağacındaki o günahkarlar insanlar olduğu gibi senin ve benim de bir soy ağacım var. Sen ve ben de bu dünyada özgür, 88 yılında doğdu, şunu yaptı, bunu yaptı, şöyle yaptı, şu günahları işledi, her şey biliniyor. Tanrı her şeyi bildiği gibi. Fakat her şeyi bilmesine rağmen senin yapmayacağını Tanrı yapıyor. Senin belki özgürü tanımak istemezsin, sevmek istemezsin, bilmek istemezsin. Fakat Tanrı seviyor, Tanrı kendini tanıtıyor, Tanrı tanıyor. Aynısını sana ve bana sunuyor. Müjde işte o zaman müjde. Müjde iyi insanlara verecek bir müjde yok. Doğru insanlara bir müjde yok. Müjde hasta olanlara, ihtiyacı olanlara ve ihtiyacının farkında olanlara. İnsanlar ikiye ayrılır bu anlamda. İhtiyacının farkında olanlar ve farkında olmayanlar. Hepimiz muhtacız. Ama muhtaç olduğunu kabul etmek bile kendini alçaltmak demek. İsa Mesih aynı zamanda mükemmel bir yaşam sürerek kefaretimizi ödeyebiliyor. O günahın getirdiği utancı kaldırabilecek bir yaşam sürüyor. Sadece senin hep böyle günaha odaklanırız ama bizim günahımızı ve günahın getirdiği utancı da kendi üstüne alıyor. Neden saklamak istiyoruz günahımızı? Tanrı biliyor ne de olsa. Kimden çekiniyorsun? Tanrı'dan çekinmiyorsun, benden mi çekiniyorsun? Evet, utanıyorsun. Bu utancın varlığı zaten günahın varlığını kanıtlıyor. Neden şimdi herkes girip anlatmıyor hacı hocalar? Bu kadar Tanrı'ya yakın insanlar neden bas bas bağırmıyor günahlarını? Utanıyorlar. Onlar da senden ve benden farkı yok. Senin ve benim problemim günahımızın farkındalığı değil. Onu biliyoruz çünkü utancımız buna işaret ediyor. Bu utanç nasıl kalkacak? Sen ve ben deniyoruz ama kaldıramıyoruz utancımızı. Diyorum belki biraz daha bu yıl Özgür daha güzel şeyler yapacak. 2025 başladı. Birinci haftasından zaten patlattım 2025'i. Yaptığım şeylerle, eşimle konuşma tarzımla, çocuklarımla yaklaşımla, komşularıma ilgisizliğimle ben zaten 2025'e o yaptığım başlangıcı hızlıca bitirmiş oldum. Hep bir umut var ama, sahte bir umut. 2026'da daha iyi olacak. Fenerbahçeliler çok iyi anlar bu durum filan. Kardeşler sonuç ne? Bitiriyorum. Sonuç ne? İki grup var dediğimiz gibi. Günahının farkında olup İsa Mesih'e dönenler, günahını kabul etmeyip İsa Mesih'e dönme ihtiyacı duymayanlar. İki grup var. Eğer Hristiyansanız, eğer İsa Mesih'i Efendiniz ve Rabbiniz olarak kabul ediyorsanız bu sahte ahlakçılıktan özgür kılındınız siz. Siz kendinizi korumak için diğerlerine iftira atmaktan özgür kılındınız. Siz kendinizi korumak için kardeşinizin günahını ön plana çıkarmaktan özgür kılındınız. Gerek yok. Senin utancın İsa Mesih'in o çarmıhtaki işinden kaldırıldı. Senin başkalarına günahını, onların günahına dikkat çekerek insanlar bana bakmasın, o bak ne kadar kötü bir insan deme ihtiyacın yok artık. İsa Mesih senin utancını aldı. Utancın yok. İsa Mesih değilseniz, o sahte alçak gönüllülük, sahte ahlakçılıktan siz özgür kılındınız. Dürüst olabilirsiniz. Çünkü size verilen sevgi, saygı sizin amellerinize bağlı değil. İsa Mesih, ah Özgür çok güzel yapıyorsun, senin için gelip öleceğim diye gelmedi. Özgür muhtaç, Özgür'ün ihtiyacı var, o nedenle geldi. Sizin için de aynı, sizi tanıyor. Sizin kendinizi görmek istemediğiniz günahlarınızı da biliyor. Yine seviyor. Yine kendini feda ediyor. Eğer İsa Mesih'i tanımıyorsanız, eğer Hristiyan değilseniz, belki Tamar gibi görünmüyor hissediyorsunuz. Belki yaşadığınız acılar çok fazla geliyor. Ya da belki de Yahuda gibi işlediğiniz günahlar o kadar fazla ki diğer insanların günahlarına odalanarak idare etmeye çalışıyorsunuz. Bilmiyorum, fakat İsa Mesih sizi bu utançtan, bu günahın ağırlığından, yükünden, kendi çabalarınızla kendinizi kurtarma çabanızdan özgür kılmaya geldi. Yalnız değilsiniz. O yükü taşımak isteyen İsa Mesih gibi bir Efendimiz ve Rabbimiz var. Bizi bize bırakmadı, beden aldı, aramıza geldi. Böyle bir İsa Mesih var. Charles Spurgeon, bir teolog, şöyle diyor: Tanrı'nın lütfunun ne kadar alçalabildiğini görmek beni hayrete düşürüyor diyor. O en büyük günahkarları kurtarmakla kalmaz, aynı zamanda onları kendi planında kullanır. Hristiyanlar olarak bence bu durumu buraya atlıyoruz. İsa Mesih beni kurtardı, İdare edeceğiz artık ölene kadar. Böyle tövbe ede ede ilerleyeceğiz. Hayır. Tanrı'nın planı nasıl Yahuda için varsa, böyle günahkar bir insan için varsa, benim için de var. Senin için de var. Tanrı'nın planı sadece Rab, yani senin limitlerinle değil, senin dışında, Tanrı'nın gücüyle yapılabileceği için bu planlar, senin için bir planı var Tanrı'nın. Sadece yaşamak değil, sadece tövbe etmek değil, elbette etmeliyiz. Sadece günahımızın farkında olmak değil, onun da üstünde. Mesih'in soy ağacı, diyor Charles Spurgeon, Tanrı'nın günahının enkazından nasıl görkemli bir yapı inşa ettiğinin bir anıtıdır. Tanrı seni kullanarak, senin günahını, senin düşmüşlüğünü kullanarak mükemmel bir yapı, bir inşaat halinde. Sen belki küçümsüyorsun Tanrı ne yapabilir ki diyerek. Fakat unutma, burada kendini küçümsemiyorsun, Tanrı'nın yapabileceği işleri küçümsüyorsun. Tanrı'yı küçümsüyorsun. Kutsal Ruh'un işini küçümsüyorsunuz. Bu bence büyük bir günah. Biz kimiz ki Tanrı'nın yapabileceğine hayır, yapamazsın diyelim. Bence etmemiz gereken tövbelerden bir tanesi de bu. Son olarak çarmıh, diyor, Tanrı'nın insanın utancının en dibine indiği yerdir. Mesih sadece bizim günahımızı değil, aynı zamanda günahımızın utancından özlendi.